Ayrım 2, sayfa 20. Ama 404. gece olunca demiş ki, aslan bu dizeleri işitince ayağa kalkmış, gözleri yaşla dolu, olağanca sevecenliğiyle dünya tatlısına doğru ilerlemiş. Diliyle ellerini ayaklarını yalamaya başlamış. Bunu izleyerek kendisini izlemesini işaretle anlatarak önden yürümeye başlamış. Dünya tatlısı aslanı izlemiş ve ikisi birlikte böylece belli bir süre yol almışlar. Yüksek bir dağa tırmandıktan ve yamacından aşağı indikten sonra ovada kervanın izlerine rastlamışlar. O zaman dünya tatlısı dikkatle bu izleri sürmeye koyulmuş ve aslan onu böyle iz üzerinde görünce araştırmalarını tek başına yapması için onu bırakmış ve kendi işleriyle meşgul olmak üzere oradan ayrılmış. Dünya tatlısına gelince gece gündüz kervanın izini izlemeyi sürdürmüş. Böylece deniz kıyısına gelmiş ve deniz kumlarının bittiği yerde izlerin kaybolduğunu ve birbirini izleyen dalgaların uğultusunu duymuş ve kervanın o noktadan sonra denizde yol aldığını anlayarak sevgilisini yeniden bulma umudunu bütünüyle yitirmiş. O zaman gözyaşlarını akıtmış ve şu dizeleri okumuş. Şimdi dost öylesine uzak ki ve sabrım öylesine tükendi ki, denizin uçurumlarını aşıp ona nasıl ulaşmalı? Ciğerim böyle yanarken nasıl vazgeçerim onu bulmaktan? Gözlerimi uyku yerine uykusuzluk mu bürüsün? Oturduğumuz yerleri ve toprağımızı terk ettiği günden beri yüreğim alevler içinde. Ah, hem de ne korkunç alevler. Ey yüce nehirler, Seyhun, Ceyhun ve sen Fırat, gözyaşlarım sizin sularınız gibi akıyorlar. Akıyorlar ve tufanlardan ve yağmur sonralarında sizdeki taşmalardan da fazla taşıyorlar. Göz kapaklarım bu denli akan gözyaşlarıyla öylesine inciniyor ki sanki yaralar açılıyor içlerinde. Ve yüreğim bunca kıvılcımdan ateş alıyor. Tutkumun ve tüm arzularımın sürüleri yüreğime saldırışa kalkıyor. Ve sabrımın ordusu yenilmiş ve perişan. Hiç sakınmadan yaşamımı aşk uğruna feda ettim. Ama yaşamımı feda etmem uğradığım belaların en hafifi. Aydan daha parlak o göz kamaştıran güzelliği yasak edilen surlar içinde görmüş olmasından dolayı gözlerim cezalandırılmalı mı? Suskunum şimdi, yüreğim o iri harika gözlerinin yaysız fırlattığı oklarla delik deşik. Hareketlerinin uyumu ve bükülgenliğine söğüt gövdesindeki yeni süren bir dal bile erişemez. Tüm ruhumla acılarımı, dertlerimi yatıştırsın diye ona yalvardım. Ama o beni şu gördüğünüz mahzun hallere düşürdü ve baştan çıkaran bakışı felaketim oldu. Bu dizeleri okuduktan sonra öylesine ağlamış ki kendini kaybederek baygın düşmüş ve uzun bir süre bu halde kalmış. Ama bir kez baygınlığından kurtulunca başını sağa sola çevirmiş ve içinde kimseler bulunmayan bir çölde bulunduğunu anlayınca vahşi hayvanların avı olmaktan korkmuş ve yüksek bir dağa tırmanmaya başlamış. Bu dağın tepesinde bir mağaradan gelen bir insan sesi duymuş. Sesi iyice dinleyerek bunun dünyayı terk etmiş ve kendini ibadete vermiş bir keşişin ağzından çıkmakta olduğunu anlamış. Bu mağaraya yaklaşmış ve keşişten hiçbir yanıt almaksızın ve dışarı çıktığını görmeksizin kapısını 3 kez çalmış. Bunun üzerine iç çekip şu dizeleri okumuş. Ey arzularım, maksadınıza nasıl ulaşacaksınız? Ey ruhum, kederlerini, ıstıraplarını ve kahırlarını nasıl unutacaksın? Tüm felaketler birbiri ardından gelip yüreğimi yıpratıyor. Daha gepegenç iken saçlarımı ağartıyor. Beni tüketen tutkuyu tatlılaştıracak hiçbir yardım gelmiyor. Ruhuma çöken yükü hafifletecek hiçbir dost yok. Arzularımın uyandırdığı acıları kime anlatabileceğim? Şimdi baht böylesine benden yüz çevirmişken. Oh, lütfedin acıyın bu çaresiz aşığa. O ki ayrılığın ve terk edilişin bardağından içmiştir. Ateş bu yüreğin içindedir. Ciğerim parça parça. Ayrılık işkencesini arttırdıkça akıl da uçup gitti. Yaşamımda hiçbir gün onun oturduğu yere gelip kapısında yazılı bulunan dizeleri okuduğum günden daha dehşetli olmamıştır. Ah ne kadar ağladım. Yakan gözyaşlarımı toprağa içirdim. Ama sırrımı yakınlarımdan da ellerden de sakladım. Şu dünyanın hallerini görmemek için bu mağaraya sığınmış olan keşiş. Sen de acaba aşkı tattın mı? Senin de aklın başından uçup gitti mi? Ama ben bütün bunlara karşın, bütün bu olup bitenlere karşın, eğer maksadıma ulaşırsam, hiç kuşkusuz dertlerimi de, kaygılarımı da unutacağım. Bu dizeleri okuyup bitirince, mağaranın kapısının açıldığını ve birinin, Allah'ın acıması senin üstüne olsun diye haykırdığını işitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 405. gece olunca demiş ki, ve birinin Allah'ın acıması senin üstüne olsun diye haykırdığını işitmiş. O zaman kapıdan içeri girmiş ve keşişe barış dilemiş. O da dileğine yanıt vermiş ve kendisine senin adın ne diye sormuş. O da adım dünya tatlısıdır demiş. Keşiş buraya gelişinin nedeni nedir diye sormuş. Bunun üzerine ona başından sonuna kadar öyküsünü ve başına gelen her şeyi anlatmış. Keşiş ağlamaya başlamış ve ona, ''Ey dünya tatlısı, 20 yıl var ki buralarda oturuyorum ve burada oturduğumdan beri düne kadar hiç kimseyi görmedim. Gerçekten dün ağlamalar ve gürültüler işittim ve bu seslerin geldiği yana bakarak birçok insan ve kıyıda kurulmuş çadırlar gördüm. Sonra bu kimseler bir gemi yaptılar, içine girip denize açıldılar. Kısa bir süre sonra geri döndüler.'' Gittikleri sıradaki kadar kalabalık değillerdi. Gemiyi parçaladılar ve geldikleri yoldan çekilip gittiler. Sanıyorum ki sen kesinlikle gidip de dönmeyenleri aramaktasın ey dünya tatlısı. Böyle olunca senin kederinin yoğunluğunu anlıyorum ve seni mazur tutuyorum. Bununla birlikte bil ki aşk acılarını çekmemiş olan bir aşık bulunamaz demiş. Ve keşiş şu dizeleri okumuş. Ey dünya tatlısı! Sen beni kaygısız ve yüreği ferah sanıyorsun. Ve de tutkunun ateşinin beni bir çamaşır gibi büküp açtığını hiç bilmiyorsun. Daha çocukluk yıllarında aşkı tanıdım. Daha meme emerken aşkın damarlarıma geçtiğini hissettim. Uzun yıllar aşkı yaşadım. O kadar ki bu konuda ünlendim. Ve beni aşkın kendisine sorarsan onu tanırım diyecektir. Aşkın şarabını içtim ve acı sarhoşluğunu tattım. Gördüğün sadece benim hayalimdir. Bedenim öylesine harap olmuştur ki. Bir zamanlar çok güçlüydüm. Şimdi gücüm kalmadı. Ve sabrımın ordusu bakışların kılıcı altında kahroldu. Sınanmadan aşka ulaşacağını sanma. Çünkü çok eski zamanlardan beri aykırı durumlarla karşılaşılır. Aşk tüm aşıklar için kendi hükmünü verir. Acımasızlık derecesinde unutmak yasa dışıdır diyerek. Ve keşiş bu dizeleri okuyup bitirince dünya tatlısına yaklaşmış ve onu bağrına basmış. İkisi birlikte öylesine ağlamışlar ki dağlar onların iniltisinden çınlamış ve sonunda baygın düşmüşler. Yeniden kendilerine geldiklerinde karşılıklı olarak artık birbirlerini yüceler yücesi Tanrı önünde kardeş bileceklerini yeminle perçinlemişler. Ve keşiş dünya tatlısına bu gece ibadet edip yapılacak şey hakkında Tanrı'ya danışacağım demiş. Dünya tatlısı da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve işte onların durumu böyleymiş. Gonca Gül'e gelince onunki de şöyle. Ona eşlik edenler kendisini çocuğunu yitiren ana dağına götürdüklerinde kızı onun için hazırlanan saraya sokmuşlar. Gonca Gül dikkatle yöresini incelemiş ve her şeyin yolunda olduğunu görmüş. Sonra ağlamış ve ey saray, Allah için sen harikasın ama duvarların içinde dostun varlığı noksan diye haykırmış. Sonra adada kuşların barındıklarını fark etmiş. Mahiyetindekilere ağlar gererek bu kuşları yakalamalarını ve yakalanır yakalanmaz kafeslere koymalarını sonra da saraya getirmelerini buyurmuş. Buyruğu hemen yerine getirilmiş. O zaman Gonca Gül pencereye dirseklerini dayayarak oturmuş ve anılarına dalıp gitmiş. Bu içinde geçmiş günlerin ateşini, onları tutuşturan ve alıp götüren arzuları uyandırmış. Özlem gözyaşları döktürmüş ve okuduğu şu dizelerle anılarını yenilemiş. Ruhumu saran aşktan yakınmalarımı, sevgiliden uzaklaşmanın bende neden olduğu azabı ve bağrımı yakan ateşi kime anlatayım? Yoksa korkarak susayım mı? Bedenim bir çubuk kadar cılız. Yakan ateşle, yokluğun hüznüyle ve inlemelerle tükenmişim. Anılarımın beni sürüklediği bu şaşkınlık halini görecek dostun gözleri nerede? Sevgilimin gelemeyeceği bir yere beni taşıyarak yetkilerini açtılar. Sabahları, akşamları, güzelliğiyle doğan dolunaya utançla baş eğdiren, endamının bükülgenliği yeni süren bir dalınkini aşan dosta binlerce selamımı götürsün diye güneşi görevlendiriyorum. Eğer güller yanaklarına öykünürlerse onlara, bilemezsiniz ey güller yanağına benzemeyi. Siz başka yanakların gülleriyseniz derdim. Ağzı alev saçan bir ocağın ateşini söndürecek bir tükürük damıtır. O benim yüreğimken, canımken, ıstırabımken, derdimken, ilacım ve sevgilimken onu nasıl unuturum? Ama gece karanlığıyla ortalığı sarınca Goncagül arzularının yoğunlaştığını duyumsamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 406. gece olunca demiş ki, Goncagül arzularının yoğunlaştığını ve kavuran dertlerinin anılarının yeniden uyandığını duyumsamış. O zaman şu dizeleri okumuş. İşte gece, karanlığıyla birlikte yoğun tutkuları ve dertleri bana getiriyor. Ayrılığın azabı içimde barınmakta. Düşüncelerim beni tüketmekte. Tutkum beni coşturuyor. Taşkınlığım içimi kavuruyor. Ve gözyaşlarım değerli bir sırrı açığa vurarak bana ihanet ediyor. Benim gibi aşık olunca bitkinliği, tükenmişliği ve acıları durdurmanın çaresi bulunamıyor. Yüreğimdeki cehennem ateşi gittikçe daha fazla artıyor ve alevlerinin yoğunluğu ciğerimde uçurumlar açıyor. Ayrılık gününde sevgiliye veda edemedim. Ah pişmanlıklar, ah ıstırap. Ama sen çektiklerimi dosta anlatacak olan ey geçip giden yolcu, ona hiçbir kalemin tasvir edemeyeceği acılara katlandığımı söyle. Vallahi, sevgiliye aşktan yana hep bağlı kalacağım. Buna yemin ederim. Çünkü aşkın kitabında yemin geçerlidir. Ey gece, git götür selamımı o sevgiliye ve ona uykusuzluklarımın tanığı olduğunu söyle. Ve Goncagül işte böyle sızlanıyormuş. Dünya tatlısına gelince onun durumu da şöyleymiş. Keşiş ona, vadiye in ve bana çok sayıda hurma lifi getir demiş. O da inmiş ve istenen liflerle geri dönmüş. Keşiş bunları almış ve içinde saman taşınan hasırlara benzer bir hasır örmüş. Sonra da dünya tatlısına, bil ki vadinin dip tarafında bir tür bal kabağı yetişir. Bunlar olgunlaşınca kurur ve kökünden kopar. İn de bu kuru bal kabaklarından bir miktar topla ve onları bu hasıra bağla. Ve hepsini birden suya at. Ama sen de üzerlerine binmeyi unutma. Akıntı seni açık denize sürükleyecektir. Sonunda da amacına ulaşırsın. Ve de unutma ki tehlike göze alınmadan maksada ulaşılmaz demiş. O da işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Bunu izleyerek keşiş ona hayırlar dilemiş, o da veda etmiş ve kendisine öğütlenen her şeyi yapmakta kusur etmemiş. Kabaklarla birlikte sürüklenen hasırın üzerinde denize açılınca şiddetli bir rüzgar çıkmış ve onu çabucak iterek keşişin gözlerinden uzaklaştırmış. Dalgalarla öylesine sallanmış ki bazen kabaran dalgaların tepesine çıkmış, bazen de fırın gibi derin çukuruna gömülmüş. Böylece denizin şiddetinin oyuncağı olarak 3 gün 3 gece yol almış. Sonunda bahtın güler yüzü onu çocuğunu yitiren ana dağının eteklerine atmış. Başı dönmüş bir piliç durumunda açlıktan ve susuzluktan bitkin kıyıya ulaşmış. Ve orada dereler, cıvıldayan kuşlar ve meyve salkımlarıyla donanmış ağaçlar bulmakta gecikmemiş. Ve bu meyveleri yiyerek açlığını, bu saf suyu içerek susuzluğunu gidermiş. Sonra adanın içine yönelmiş ve uzaktan bembeyaz bir şey görerek yaklaşmış. Bunun duvarları dimdik, gösterişli bir saray olduğunu anlayarak kapalı olan kapısına doğru yönelmiş. Bunun üzerine oraya oturmuş ve 3 gün boyunca yerinden hiç kıpırdamamış. Bu sürenin sonunda kapı açılmış, bir hadım ağası dışarı çıkıp kendisine "Sen nereden geliyorsun? Ve nasıl oldu da buraya kadar gelebildin?" diye sormuş. O da, ben İsfahan'dan geliyorum. Mallarımla birlikte deniz üzerinde yol almaktaydım. Gemimiz fırtınadan parçalandı. Dalgalar da beni bu adaya attı diye cevap vermiş. Bu sözleri duyunca köle ağlamaya başlamış. Sonra da dünya tatlısının boynuna atılarak ona, Allah yaşamını bağışlasın, ey dost yüzlü kişi. İsfahan benim ülkemdir ve çocukluğumdan beri sevdiğim ve bütün varlığımla bağlı bulunduğum amcamın kızı da orada yaşamaktadır. Ama bir gün bizimkinden daha kalabalık bir kabilenin saldırısına uğradık. Kabilemden çok kişiyi tutsak aldılar, ben de içlerindeydim. O sırada daha çocuk olduğundan değerimi arttırmak için yumurtalarımı aldılar. Ve sen beni şimdi bu halimle görüyorsun demiş. Sonra hadım ağası dünya tatlısına yeniden hoş geldin dedikten sonra onu sarayın büyük avlusuna sokmuş. O zaman altın kapılı gümüş kafeslerdeki Tanrı'ya şükrederek tatlı ötüşen kuşlar ile sık yapraklı ağaçlarla çevrili harika bir havuz görmüş. İlk kafesin yanına yaklaşmış, dikkatle incelemiş ve öterken sanki ey yüce gönüllü varlık der gibi olan bir kumru görmüş. Ve dünya tatlısı bu ötüşü duyunca baygın düşmüş. Sonra bir kez kendine gelince derinden iç çekmiş ve şu dizeleri okumuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 407. gece olunca demiş ki, derin derin içini çekmiş ve şu dizeleri okumuş. Eğer benim gibi ey kumru, aşk çılgını isen, Tanrı'ya seslen ve ey yüce gönüllü varlık diye kuğurda. Ötüşün bir neşe ötüşü mü, yoksa çeken bir yüreğin aşk şikayetleri midir, kim bilir? Sevgilinden ayrıldığın için mi inliyorsun, bu yüzden zayıf ve baygın mı düştün, yoksa aşkının coşkusunu mu yitirdin? Eğer öyleyse şikayetlerini açıklamaktan ve yüreğini dolduran eski aşkı haykırmaktan kendini alıkoyma. Bana gelince Tanrı sevgilimi korusun, onu kemiklerim toz oluncaya kadar asla unutmayacağıma yemin ederim. Bu dizeleri okuyup bitirince öylesine ağlamaya başlamış ki düşüp bayılmış. Yeniden kendine gelince ikinci kafesin bulunduğu ağaca kadar ilerlemiş. İçinde bir tahtalı güvercin görmüş. Sanki ey sonsuz varlık seni ulularım der gibi ötüyormuş. Bunu duyan dünya tatlısı uzun uzun içini çekmiş ve şu dizeleri okumuş. Şikayetçi tahtalı güvercin, ey sonsuz varlık, tüm felaketlere karşın seni ulularım demiş. Ey sonsuz varlık, umarım ki iyiliğinle bu sürgün ülkesinde benim sevgilimle birleşmemi sağlarsın. Kaç kez kokulu baldan oluşmuş dudaklarıyla gözümde belirdi ve beni her zaman daha yanıp tutuşmuş bıraktı. Ateşler yüreğimi tutuştururken ve onu küle indirgerken taşıp yanaklarımdan süzülen gözyaşları döktüm. Ve kendi kendime, insanoğlu deneyden geçmeden güçlenmez. Ben de dertlerime katlanmak istiyorum. Ve Tanrı benim yüreğimin sahibiyle birleşmeme izin verirse, servetimi benim benzerim aşıklardan oluşan topluluğu barındırmaya harcayacağım. Kuşları kafeslerinden kurtaracağım ve mutluluğumda yaz giysilerinden soyunacağım diye haykırdım. Bu dizeleri okuyup bitirince üçüncü kafese yaklaşmış. İçinde bir bülbül bulunduğunu görmüş ve onu görür görmez kuş ötmeye başlamış. Onu dinlerken dünya tatlısı şu dizeleri okumuş. O, aşktan baygın bir sevgilinin sesine benzer tatlı ötüşünü duyunca bülbül beni nasıl da büyüledi. Aşıklara acıyın, pek çok geceleri kendilerinden geçerek arzu ve tedirginlik içinde geçirir onlar. Üzüntüleri öylesine kıyıcıdır ki sabahı gelmez uykusuz gecelerden başka bir şey tanımamış gibidirler. Bana gelince sevdiğimi tanıyalıdan beri aşkıyla zincire vuruldum. Böylece zincirlenince gözyaşları da zincirleme yanaklarımdan aktı. Ve kendi kendime işte gözlerimden zincirleme gözyaşları akıyor, beni baştan aşağı zincirliyor. Böylece taşan aslında bu biçime dönüşmüş ateştir diye haykırıyorum. Sevgilimin uzaklaştığı anda kırıldım ben, sabrımın hazinesi tükendi ve gücüm eriyip bitti. Kuşkusuz eğer talih adil davranırsa beni sevgilimle birleştirecektir. Ve şimdi korkuların, tedirginliğin ve terk edilişin beni ne kertede tükettiğini göstermek için sevgilinin önünde bedenimi soyabileyim diye Tanrı beni bir örtüyle örtsün diye haykırdım. Bu dizeleri okuyup bitirince dördüncü kafese doğru ilerlemiş ve içinde bir bülbül bulunduğunu görmüş. Kuş onu görünce hemen şikayetçi namelerle ötmeye başlamış ve dünya tatlısı bu ötüşü duyunca derinden derine iç çekmiş ve şu dizeleri okumuş. Gruplarda, şafaklarda, sesin tellerindeki uyumlu titreşimlerle aşıkların yüreğini bayıltır. Ey dünya tatlısı, şikayetçi ve baygın, senin varlığın da aşkla tükenmiş. Demirin, taşın katılığını eriterek nice harika şarkılar bana gelir, ulaşır. Ve işte sabahın yeni havası, cennet çayırlardan ve hoş çiçekler üzerinden geçerek bize geliyor. O şafaklarda, sabahlarda kuşların ötüşleri ve sen, günün ilk ışıklarıyla bize ulaşan kokulu rüzgar. Bütün bunlarla içim dolup taşıyor. Ve o zaman uzaktaki sevgiliyi düşünüyorum. Ve gözyaşlarım yağmur gibi, seller gibi akıyor. İçimi kıvılcımlar sıçratarak müthiş bir ateş yakarken, Allah sonunda tutkulu aşığa sevgilisini yeniden görmeyi ve güzelliklerinden yararlanmayı nasip eder. Acaba aşık neden asla açıkça bağışlanmaz? Ben bu dilekte bulunuyorum. Zira gerçeği gören ve bağışlanan uzun görüşlü bir kimsenin bulunmadığını biliyorum. Bu dizeleri okuyup bitirdikten sonra dünya tatlısı biraz daha yürümüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.